Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Önceki iki programda elementlerden bahsetmiştim. Kimya hayatın merkezi, evrende ne varsa bizde de o var. Mikrokozmosuz yani. Ancak bu elementler tam olarak nedir, ikameleri nelerdir ve elementlerden ne kadar kaldı konularının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda iyi kaynaklar var. Önemli kaynaklardan birisi de Anja Roy'nin kitabı ve çalışmaları. Kendisinin bakteriyel beton konusunda bile çalışmaları var. Anja Roy, Oslo Üniversitesi'nde fizik bölümünde öğretim görevlisi. Güneş enerjisi üzerine çalışmaları var. Jeolojik ve jeokimyasal süreçler üzerine araştırmalar yapmış. Son zamanlarda da biyoteknoloji üzerine çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz programlarda altın, seramik, cam ve beton üzerinde durdum. Bugün kauçuk, karbon ve enerji, hatta ekonomik büyüme üzerinde duracağım. Şimdi kauçukla başlayalım. Petrol bazlı plastiklerden önce doğal kauçuk dayanıklı, su geçirmez ve güçlü bir şeye ihtiyaç duyulduğunda ilk başvurulacak malzemeydi. Kauçuk, Afrika ve Güney Amerika'daki birkaç tropik ağaç türünün özünden elde ediliyordu. Günümüzde ise kauçuk, Güneydoğu Asya'nın tarlalarında Amazon kökenli bir kauçuk ağacı kullanılarak üretiliyor. Güney Amerika'dan Kuzey Amerika ve Avrupa'ya ilk kauçuk ihracatı 1700'lerin başında başlamış. Bu yeni ürün kendisine bir sürü kullanım alanı bulmuş. Şambalar, hortumlar, araç tekerleri, cam kavanozlar sızdırmaz kauçuk contalarla kapatılmaya başlandı. Bu da 1800'lerin ortalarına denk düşüyor. Tabii böylece yaz meyvelerinin ve yemişlerin buzdolabı veya derin dondurucu olmadan saklanabilmesi de sağlanmış oluyor. Güneydoğu Asya'nın daha sert yapıda olan doğal kauçuğu gutaperka, şişe kapağı ve golf topu yapımında kullanılmış. Büyük bir cins ağaçtan elde ediliyor. Kablo yapımında kullanılıyor. Kauçuğa benziyor. Zamklı bir madde. Elektrik kablolarında yalıtkan tabaka olarak kullanılıyor. 1851'de İngiltere Dover'dan Fransa Calais'e, daha sonra 1866'da Atlantik'e uzanan denizaltı telgraf kablosu çekiminde önemli bir rol oynamış kauçuk. Madde olarak kauçuktan bahsetmeden önce kauçuk ağaçlarıyla gelen kölelikten de bahsetmek lazım. 1913 yılında Mart'ta İngiliz sömürge tarihinin en az bilinen ve en utanç verici olaylardan birisi Londra'daki bir mahkeme salonunda sona erdi. Perulu Amazon Kauçuk Şirketi Yüksek mahkemede yıkıma uğradı resmen. Ortakların kauçuğun nasıl toplandığı konusunda karanlık sırları açığa çıktı ve aklanmaları da mümkün değildi artık. Kauçuk patlaması 19. yüzyılın ortalarında Charles Goodyear'ın kauçuk ağaçlarından hasat edilen lateksi pişirme ve işleme tabi tutmasıyla başladı. Onu çok çeşitli potansiyel kullanımlara sahip bir ürüne dönüştürmeyi keşfetti. Sonra da Henry Ford'un seri otomobil üretimi ve 1888'de John Dunlop tarafından lastiklerin icadı kauçuğa olan ihtiyaç aşırı derecede artmış oldu. Kauçuk ağacı Amazon'da bolca vardı, hele de batı tarafında. Çok geçmeden kauçuğa hücum başladı. Girişimciler ve servet arayanlar para kazanmak için ormana doğru yola koyuldular. Yaklaşan felaketten habersiz binlerce yerli, Kızılderili evleri olan Batı Amazon'da son barış yıllarını yaşadıklarını bilmiyorlardı tabii ki de. Yeni dünyada servet edinmeye kararlı ve hazine avcılarından birisi de Julio Cesar Arana adlı Perulu bir tüccardı. Kardeşiyle birlikte çalışıyordu. Arana şöyle bir şey yaptı. Adını en büyük nehir olan Putumayo'dan alan bir bölgede geniş mülkler satın aldı ve o sırada diğer birçoklarının yaptığı gibi yalnızca çok sayıda yerel Kızılderili'yi lateks toplamak için köleleştirdi. Putumayo havzasında yaşayan Bora, Vitoto, Andoke ve diğer kabileler hızla köleleştirildi ve kendilerine uygulanan korkunç muameleden kurtulanlar bu sefer salgın hastalığa yakalandılar. Dünya Arana kardeşlerin imparatorluğunun 1909'da bölgeyi dolaşan ve Arana kardeşler tarafından esir tutulan genç bir Amerikalı mühendis Walter Hardenburg'un Hakikat dergisinde yazdığı vahşetlerden önceleri habersiz kaldı. Hardenburg tanık olduğu vahşete ilişkin işte yazılar yazdı ve bunlar insanı gerçekten dehşete düşürüyor. Diyor ki şirket Putumayo'nun Pasifik Kızılderililerini onları hayatta tutmak için gereken yiyecek dışında en ufak bir ücret vermeden gece gündüz çalışmaya zorluyor. Ekinleri, kadınları, çocukları gasp ediyorlar. Kemikleri çıkana kadar insanlık dışı bir şekilde kırbaçlanıyorlar, ölüme terk ediliyorlar. Daha bir sürü korkunç bir şeyler anlatıyor yazısında Hardenburg ama burada bunları sizinle gerçekten paylaşamayacağım. İnsanın yüreği ve aklı almıyor. Arana kardeşler gelişmekte olan imparatorlukları için sermaye toplamaya başladılar ve Londra'ya gittiler. Orada tabii daha böyle romantize edilmiş bir Amazon hikayesi anlatıyorlar. Onların gerçek hikayelerini de bilen yoktur Londra'da. Londra Menkul Kıymetler Borsası'na kote olduktan ve bir İngiliz yönetim kuruluna işe aldıktan sonra Arana kardeşler ceplerinde 1 milyon sterlinlik taze finansmanla Putumayo'ya geri dönmüşler. Mühendis Hardenburg'un sesi yükselince, işte esareti bitince parlamentoda endişeli bir tartışma başlamış ve hükümetin görmezden gelmesi imkansız hale gelmiş. 1910'da araştırmak için Putumayo'ya bir komisyon gönderilmiş. Üyelerden biri Rio'daki İngiliz konsolosu İrlandalı Roger Casement. Casement'ın Putumayo'yu kapsamlı bir şekilde dolaştıktan sonra hazırladığı raporu Hardenburg'un ifadesini çok daha şok edici ayrıntılarla doğrulamış oldu. Hardenburg'un kendisi daha sonra seyahatlerini Putumayo, Şeytanın Cenneti adıyla da yayınlamış. Amazon'dan Londra'ya ve ardından Sri Lanka ve Malezya'ya getirilen kauçuk ağacı fideleri çoğaltıldılar. Birkaç yıl içinde Asya'da geniş plantasyonlar kuruldu. Kauçuk patlamasının başlıca kurbanları olan yerli halklar için sonuçlar tabii acı oldu. Birçok kabile tamamen yok edildi. Vitoto ve Andoke gibi diğerleri bugün hayattalar ancak birkaç nesil önce katlandıkları zulümler hala hafızalarında canlı tabii ki de. Bir Vitoto kadını olan Fanny Kouiri bir araştırmacıya şöyle demeç vermiş. İnsanlık kendi kusurlarını ve hatalarını fark etmedikçe veya insanlar arasındaki farklılıklara saygı göstermedikçe ve açgözlülük diğer insanlara hükmetme kuralı olarak kaldığı sürece tarih tekerrür etmeye mahkumdur. İyi demiş. Ve sanayi dünyasının doğal kaynakları olan doyumsuz açlığı azalmadan devam ediyor. Tarih gerçekten de tekerrür ediyor. Peru'nun Matses kabilesi, Arana'nın Putumayo'da karargahını kurduğu yere sadece az bir mesafede bir Kanada şirketinin kendi topraklarına girme girişimlerine direndiler. Bu sefer konu petrol ve gazdı. Yakınlardaki diğer kabileler Nanti, Nahua, Matsigenka kendilerini Amazon'un en büyük gaz projesi Kabisea Nehri'nin ortasında buluverdiler. Gaz boru hattı ve sondaj kuyuları mantar gibi çoğaldı. Kanada merkezli bir şirket olan Pacific Exploration and Production nihayet 2017'de Peru Amazon'daki bu bölgeden çekildiğini açıkladı. Yerli Matses halkının 2009'dan beri mücadelesi böylece sonuçlanmış oldu. İşte dünyanın birçok yerinde insanları zamandan tasarruf etmeleri gerektiğine ve bunun içinde bir sürü eşyaya ve araca ihtiyacı olduğuna inandırmaya çalışanlar var. Bunları üretip satmak için de doğanın ürettiklerini hunharca yağmalıyorlar. İnsanların birçoğu daha fazla zamana ve pratikliğe ihtiyaç duyduklarına inanıyor maalesef. Kauçuk maddesine geri dönecek olursak, kauçuk madde olarak her biri içinde on binlerce karbon atomu barındıran büyük moleküllerden oluşuyor. Bu atomlar özel bir bağa sahipler. Çeşitleme seçenekleri var. Bu seçenekler karbonun sayısız yapıda biçimlenmesine olanak tanıyor. Düz zincir, dallanmış zincir, kasnak, levha ve tüpler bunlara örnekler. Bu karbon yapıları oksijen, hidrojen ve az miktarda diğer elementlerle birlikte vücudumuzda da var. Büyük bir kısmını oluşturuyorlar. Bunlara toplu olarak organik moleküller adı veriliyor. Doğal kauçuk hem güçlü hem de elastik. Çünkü uzun ve kıvrımlı karbon zincirleri var. Malzemeye kuvvet uygulayıp gerildiğinde bu zincirlerin hepsi geriliyor ve komşularının yanından kayıp kauçuk yığınının şekil değiştirmesine neden oluyorlar. Doğal kauçuk sıcaklıktan çok çabuk etkilenen bir yapıya sahip. Bu yüzden de birçok uygulama için elverişsiz olabiliyor. Ortam soğuduğunda karbon zincirleri daha katı bir yapıya bürünüyor. Malzeme sert ve kırılgan bir hale dönüşebiliyor. Ortam ısındığında ise yumuşak, bükülebilir, aynı zamanda yapışkan bir hal alabiliyor. 1800'lerin ortalarında kimyagerler doğal kauçuğun özelliklerinin nasıl geliştirilebileceğini keşfettiler. Kauçuk ve sülfür karışımı ısıtıldığında kauçuğun ilk hali gibi yumuşamak yerine daha sert, daha esnek ve soğukla sıcaktan daha az etkilenir hale geliyor. Pişirme olarak bilinen bu işlemin geliştirilmesiyle dünyada kauçuğa hücum dönemi başladı. İşte bisikletler, bisiklet, araba lastikleri, contalar, bantlar, kauçuğa olan bu ilgi nedeniyle Kongo'da 10 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Kongo Belçika Kralı 2. Leopold'un kontrolündeydi. Kauçuğa rağbet patladığında kauçukların çoğu kauçuk ağacı tarlalarında yetiştiriliyordu. Ağaçtan faydalanmak için normalde birkaç yıl geçmesi gerekiyordu. Ancak Kongo'da ormanda özgürce büyüyen asmalardan da kauçuk temin edilebiliyordu. Dünyadaki talebi karşılayabilmek için erkekler istenen miktarda kauçuk toplayıncaya kadar esir alınmışlar. Eşleri ve çocukları tutsak edilmişler. Kotaları dolduramayanlar vahşi cezalara çarptırılmışlar. Şimdi bir müzik arası vereceğiz, sonra devam edeceğiz. Müzikte Moby var, Natural Blues Reprise Version albümünden, Gregory Porter ve Amethyst Kiah'tan dinleyeceğiz, Natural Blues. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Killer, Biyofilya programındayız. Müzik arası vermiştik. Moby'nin Reprise Version Natural Blues'unu Gregory Porter ve Amethyst Kiah'tan dinledik. Elementlerden, kauçuktan bahsediyordum. Tabii derdimiz kauçuktan öte. Daha önceki programlarda da altın, seramik, cam ve betondan bahsetmiştim. Bunlar elementler, hatta doğal kaynaklar. Aslına bakarsanız kaynak yerine değer demek gerekiyor. Peki bu elementler sonsuz mu? Değil. Ekonomik büyüme efsanesi için bunlar kullanılıp duruyor. Peki ekonomi daha fazla kaynak kullanmadan büyür mü? Sosyal istikrar ve refah sahibi olmak için ekonomik büyüme şart gibi dayatılıyor. Ancak büyüme daha çok kaynak tüketiminin büyümesi gibi görünüyor. Sonsuza kadar kaynak tüketimi ise mümkün değil. Örneğin enerji, fosil enerji kaynağı tüketimi daha fazla artış gösteremeyecek. Önümüzdeki 20-30 yılda keskin bir düşüş yaşayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fosil enerji kaynakları doğal enerji kaynakları ile ikame etse bile güneş enerjisi ve rüzgar türbinleri ile beslenecek alanların da sınırları var. Üstelik rüzgar türbinlerinin de vahşi hayata olumsuz katkılarından bahsediliyor. Bu bitmek bilmeyen büyüme hızını güneşten ve yer kabuğundan edineceğimiz enerji karşılamayacak, yetersiz kalacak. Bireysel olarak daha az su kullanmamız, tasarruflu ampul kullanmamız, atıkları azaltmamız tavsiye ediliyor. Tüm bunları yapsak bile tasarruflar %22'yi geçmiyor. Yani olay daha çok ekonomiler ve endüstrilerde bitiyor. İnsanlar artık üreticilerin de sorumluluk üstlenmesini ve ürettikleri şeylerin sorumluluğu almasını, döngüsel ekonomiye yönelmelerini talep ediyorlar. İnsanlar özellikle gelişmiş ülkelerde, mesela Almanya ve Hollanda'da %40'ı et tüketimini azalttı, hatta %45'i. Tek kullanımlık plastiklerden vazgeçiyorlar. %60'ı geri dönüşümlü ambalajları tercih ediyor. Deri kullanımı çok azaldı. Eskiden derinin çok kıymetli bir şey olacağı düşünülüyordu gelecekte. Çünkü insan nüfusu hızla artıyor. İnsan nüfusu arttıkça et tüketimi artacak. Buna göre deri talebi artacak ama az karşılanacak. Dolayısıyla deri daha değerli olacak diye bakılıyordu. Ancak 2018'den beri kişi başı et tüketimi azalıyor. Yıllık 46 kilo et tüketimi 42 kilolara düştü. Sadece kümes hayvanlarında, o da ticaretinde bir artış var. Ham ve işlenmiş deri ticareti 2016 yılından bu yana %45 geriledi. İnsanlar hem sağlık hem etik nedenlerle bitki bazlı diyete yöneldiler. Yani insanlar ellerinden geleni yapıyorlar aslında. Daha fazlasını endüstrilerin yapması lazım. Bazı endüstriler kendilerine çekidüzen vermeye başladılar. Mesela denim sektörü daha az su kullanmayı ve kimyasallardan vazgeçmeyi kafaya koydu ve bunu da uygulamaya başladı. %30'larda marka payı olan firmalar kullanıcılara şunu diyorlar: senin aslında zaten 4-5 tane kotun var. Bunlar da 4-5 sene dayanıyor. En aşağı en iyisi almaman, ama illaki alacaksan o zaman sürdürülebilirliğe yatırım yapan markalardan al, ki pazar payları da sürdürülebilirliğe yatırım yapan markaların büyüdüğünü gösteriyor. Fizikçi Anja Roin soruyor, diyor ki bir an için enerji tüketim sınırlarına ulaştığımızı düşünelim. Ekonomi büyümeye devam ediyor, ancak biz tek birim bile enerji kullanamayacak durumdayız. Eğer büyüme yavaşsa, mesela senede %1 civarıysa, Ekonominin büyüklüğü her 70 yılda bir ikiye katlanacak demektir. Fakat enerji sabit. Bu ne demek? 70 yıl sonra bugün ekmek yaparken, yol yaparken, grip aşısı olurken, saç keserken şimdi kullandığımız enerjinin yarısı kadar enerji kullanmak zorunda kalacağız. 140 yıl sonra bu oran 4'te 1'e, 210 yıl sonra 8'de 1'e, 280 yıl sonraysa 16'da 1'e düşecek. 700 yıl sonra insanlar bizim bugün harcayacağımız enerjinin 1/1'ini kullanabilecek. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin hepsinin enerjiye ihtiyacı var. Arama motoru kullandığınızda, internet kullandığınızda hepsi enerji demek. Günümüzde internet kullandığımız elektrik enerjisi içinde %3'lük bir yer tutarken önümüzdeki yıllarda bu oran %20'lere çıkabilir. Hem enerjinin artması hem ekonominin büyümesi aynı cümle içinde. Hatta hayatta geçerli değil. O zaman bazı çocukların istediği gibi diğer canlılar yok olacağına insanlar mı yok olmalı? Fizik veya biyolojinin prensiplerini değiştiremesek de ekonomiyi biz yaptıysak bunu da farklı bir şekilde yapmamız mümkün. Sürekli büyümenin gerekliliğini sorgulayan çok insan var. Hatta önemli iktisatçılar var. Ekonomi profesörü Tim Jackson'ın 2017 yılında yayımlanan, hatta ikinci baskısını yapan Büyümesiz Refah kitabı var. Bu kitapta ekonomik büyüme olmadığında ekonomik çöküş öngören modellerin gerçek dünyayı hesaba katmadığından bahsediyor. İktisatçılar artık sıfır büyümeden bahsediyorlar. Dünyayı yok etmeden insanların iyi bir hayat sürmelerini sağlayacak stratejiler geliştiriyorlar. İngiliz iktisatçı Kate Raworth'un Donut Economics, Çörek Ekonomisi adlı kitabında ekonomiyi altın bir çöreğe benzetiyor. Tüm dünya vatandaşlarına yeterli gıda, temiz su, sağlık ve eğitim hizmeti, çalışma olanağı, sosyal güvenlik temini yapılabilmesi için ekonominin yeterince büyük olması gerek. Çöreğin ortasındaki delik çok büyük olmamalı. Sadece kirliliği ekosistem üzerindeki baskıyı kaldırabilecek kadar büyümeli. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Prodüksiyon ekibine, edit için teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.